Ayrım 41.
İlyas'ın ölesek bıyıkları alkolden ıslak, gözlerinin akı çürük. Yorgaki'nin bir başka havasını, barın içinde bir sağanak öncesi serinliği getiren bir Luna Lunerasını ve daha bilmem nesini bir silkinişe devirip atıyor. Kendisi ve karanlık ahbabı Beygir Kazım için bir boşluk, bir deli sessizliği arayıp buluyor. Bildim diyor Beygir Kazım, Bahariye'deki değil mi? Üstüne bastın, kaldır ayağını kirve. Ortalığı karıştıran asıl o. Şaşmazın üzerine geliyor ki vallahi olmaz. Bak hele, tam seninki paraları destelemiş, basıp gidecek, öbürü küt üstüne geliyor. Hani saldırmalar fora. Gilda bütün bütün yabancı, kim bu? İşiniz varsa diye kekeliyor, sonra gelirim ben. Duymuyorlar ki, konyak bardaklarının kan kırmızı aydınlığına bitişik öyle susuyorlar. İlyas bir elini kaldırıyor, parmakları iyice açık havada tutuyor. Nasıl titriyor eli, hayret. Beygir Kazım bu iri ve kara, bu alkolden ve yorgunluktan, belki gizli bir hastalık yüzünden, belki sinirden, belki sadece büyük bir yoksulluk yaşamış olduğundan titreyen ele büyük ve utandırıcı bir hayranlıkla bakıyor. Çöktün diyor Kirve, ha? Ya da sadece öyle mi diyor? Gilda ansızın karar verdi ve kalktı. Aynı anda Kazım bileğinden sımsıkı kavradı. Kanlı gözlerini devirip orospu dedi, patlamadın ya. Ve konuştular. Bu defa yanı başlarında ölesek bıyıkları ve titreyen elleriyle Kürt İlyas yokmuş gibi düpedüz kas katı iş konuştular. Kazım bir teklif yaptı. Sinema dalgasını duymuştu. Kızın gittikçe ün kazanacağını, meşhur olacağını tahmin ediyordu. Eh, kimse suratına bakmaz, elini tutmazken sen yanında tut, karnını doyur, sonra bırak elini oğlu alsın. Sırtından oluk gibi para kazansın. Olur mu ya? Biz ne de olsa senin ailen sayılırız. Öyle selamsız sabahsız kalkıp gidivermek zaten yakışık almaz. Yakışmaz. Sana yaptığımız bunca masrafı, yok fistan parası, yok ev kirası deyip verdiklerimizi şöyle bir yakın tutsak dünya kadar borçlu çıkarsın. Yok yani, onu demek istemiyorum, yanlış anlama, ama hem film artistliği yapsan hem de geceleri yine gelip burada bir numara çevirsen, striptiz falan, fena mı? Ne şiş yanar ne kebap, hem kendine reklam olur hem bize. Hayır hayır, hemen cevap verme, düşün taşın, ne de olsa baba ocağın burası, öyle mi? Bak mesela şu son 3 ay konsomasyon yok diye borca yatıp durmuşsun, dünyanın parası. Şimdi gidiyorsun diye senden istesem... Gilda sersemledi. Bir cigara içmesi lazımdı. Şimdi mutlaka bir cigara içmesi lazımdı. Sonra İhsan'la konuşması. Yarın sabah. Hatta bu gece. Beygir Kazım arkasına iri iri güldü, seslendi. Athena iyi olsun dedi hele. Sözünü unutmadım. Bir gece kafaları iyice çekeceğiz ha. Hazırlıklı bulun. Kereşoğlu uzak beyaz bir caminin narin minaresine dalıyor. Yerli yersiz dalıyor işte. Vakitli vakitsiz. Dilin ucunda caminin ismi. Kereşoğulları Camii Kebiri. Eskimiş sakallı başı çıplak bir müezzin olur olmaz şerefelerde peydahlanıyor. Yorgun zor anlaşılır bir ezana başlıyor. Çarpık Anadolu bulutlarından caminin kurşun kubbesine, etrafını çepeçevre sarmış kavaklara durmaksızın kargalar dökülüyor. Şamatacı, din iman tanımaz ve siyah kargalar. Kereşoğlu kendine hansızın başında sarı, sırtında cübbesiyle caminin minberinde görüyor. Mümin, bakur bir Kereşoğlu olarak. Ey cemaati Müslümin diye vaaza başlayan. Sonra yine kargalar, yanıltıcı telaşları ve kavakları lekeleyen oynak ve değişken karanlıklarıyla içini dolduruyorlar. Bir kere daha, hem bu defa neredeyse yüksek sesle tekrarlıyor. Keleşoğulları Camii Kebiri. Daktilo Nursen'e takma dişleriyle bir ip kesermiş gibi. Eve telefon ediniz, yemeğe gitmeyeceğim. Sıtkı Bey ile Kemal Bey beni Abdullah'da bekliyorlar. Çoktan orada bulunmalıydım, fakat biliyorsunuz ki bu... Daktilo Nursen Suat de Paris kokusunu bir kapı gibi açıyor. Biliyorum efendim diyor, İsparta'daki hayır işiniz için. Hemen arkasından yarın sabah 9:30'da randevunuz var diye ilave ediyor. Gecikirseniz bekleteyim mi? Keleşoğlu başında sarığı, sırtında cübbesiyle büyüdükçe büyümüş. Ey cemaati Müslümin diye tekrar başlıyor. Yeri göğü hak eden Cenab-ı Rabbül Alemin buyurdu. Kim bilerek bilmeyerek günah işleyen her kulun. Sesini tanımıyor yalnız. Her zamanki sesine göre bu daha tok, daha kaypak, biraz daha yağlı bir ses. Kendisi inanmış olmaktan çok başkalarını inanmaya çağırıyor. Başkaları ise atsız ve sınırsız bir saç sakal göz kaş kalabalığı halinde dip dalgası uğultularıyla ona doğru yükseliyor. Amin. Otomobilde lokantaya kadar işin hesap tarafı. İnşaat şirketi zamanından kalma hayli malzememiz olacak. Usulen bir cami yaptırma derneği teşkil eder. Şöyle 50-60 bin lirayı gözden çıkarırsak. Sahibi belirsiz bir itiraza karşılık verir gibi, karımın 5 yıldır kumarda kaybettiğini hesaplasam daha mı az tutar yani? Yarın iki elimiz yanınıza gelecek, efalimizin hesabı sorulukla bu gibi hayır ve hasenatımızla belki günahlarımız. Beyler afiyet olsun, fil hakika geciktim biraz, artık kusura bakmazsınız. Yok yok, rahatsız olmayın, rica ederim, esasen akşamları pek ağır yemiyorum ben. Ne de olsa yaş, efendim yazıhaneden çıkıyordum, bizim İspartalılar sökün etmesin mi? Bir hayır işimiz var onlarla, mecburen biraz oyalandık. Hayır Sıtkı Bey, bira olamaz. Maden suyu getirsin bana. Maden suyu ama kuzuluk olacak. Başkasını istemem. Izgara bir şey, iki kalem pirzola, biraz yoğurt. Dedim mi önce ya az önce? Akşamları hafif yiyorum. Nasıl gidiyor ajans meselesi Kemal Bey? Çoktan beri üzerinde duramadık layıkıyla. Resmi muamelat ikmal edildi gibi bir şey. Bizim ilancılık şirketinin bürolarından istifade edeceğimize göre bugün yarın işe başlayabiliriz. Çok âlâ, çok güzel. Nasıl, personel mi? Ben Baba Ali'den birkaç tecrübeli eleman alınmasına taraftarım. Taraftarım ama bakın Sıtkı Bey ne diyor? Kısmen ilancılık şirketindeki memurlardan, kısmen banka neşriyat müdürlüğündeki çocuklardan istifade mümkün imiş. Bilhassa Rüştü'den. İcabı halinde size ben de Nursi'ni de verebilirim. Yeni sene hesaplarına kadar böylece idare ederiz. Bilahare. Sıtkı ocakçılar fazla düzgün kesilmiş siyah bıyıklarının kömür tozunu bembeyaz peçetelerin üzerine dağıtıyor. Fevkalade olur efendim. Ben Rüştü ile konuştum. Can atıyor o. Eğer meclisi idarenin tasvibini alabilirseniz. Zihni Keleşoğlu manalı. Meclisi idarenin tasvibi mi dedi. Aslında ben münasip gördükten sonra demek istiyordu. Garsonlardan biri grandük suratı ve nezaketiyle geldi. Zihni Bey dedi, zatı halinizi telefondan istiyorlar. Keleşoğlu hattın öbür ucundan Kılçık Nazım'ın hırıltılı sesini duyar duymaz baş ağrısının düğmesine basılmış gibi alnındaki yerine yerleştiğini tespit etti. Kılçık keyifli fakat saldırgan bir sesle konuşuyordu. Bu gece onu mutlaka görmeliydi, yeni haberler verecekti. Keleşoğlu bütün dinlediklerine rağmen memnun olmadı. Şu günlerde Kılçık Nazım'ın varlığını, onunla ilgisini, ona gördürdüğü karanlık ve öğürtücü işleri unutmak ihtiyacındaydı. Çok gerekli olmadıkça aramamasını kaç kere söylemişti. Fakat o kaşla göz arasında bir punduna getiriyor, onu böyle akşam yemeklerinde telefonla avlıyordu. Keleşoğlu parmak uçlarıyla alnını kıskaçlayarak, ''Peki, peki'' dedi, ''Şimdi neredesiniz siz?'' ''Evdeyim.'' ''Hangi evde?'' ''Sizin evde.'' ''İyi ama ne demiştim ben size, hani bize gelmeyecektiniz?'' ''Dışarıda buluşmak daha mı doğru?'' ''Telefonla anlatılır şey değil bu bakımdan yani, yoksa biz de ölmüyoruz.'' Keleşoğlu masasına döndü. Öteki iki adam birdenbire bütün köşe çizgilerini kaybetmişler, oldukları yerde adeta saydamlaşmışlardı. Belki Keleşoğlu onları artık görmüyordu. Yalnız bir ara onlara mı yoksa grandük kılıklı garsona mı olduğu anlaşılmaksızın bir aspirin dedi bulabilseydik. Bunu yorgun bir ihtiyar sesiyle dedi. Sıtkı ocakçıların dudakları çiğ biftek kırmızısıydı. Köşelerinde tükürük birikmiş. Hanımefendi miydi diye sordu. Amerikan bardaki içki şişelerin arasında Maide'yi ince kaygan mavili sarılı dişi bir yılan olarak tekrar görüyordu. Kemikli ellerindeki iri damarları bakışlarını iyice yumuşatarak beyefendi deyişini. Keleşoğlu halbuki dehşetli bir karga kalabalığını cübbesinin etekleriyle dağıtarak caminin avlusunu ansızın geçmiş içeriye girmişti. Cemaat nakışlı ispartalıları üzerine Arap harfleriyle yazılmış kirli anlaşılmaz ve ters bir cemaatti. Ya küstah elifler halinde sivrildikçe sivriliyordu ya da ayınlar gayınlar halinde birbirine dolaşıyor kargacık burgacık bir uğultu kıvamında örülüyordu. Keleşoğlu bütün heybetiyle mindere çıktı ve en inandırıcı sesini arayarak masasına oturduğu iki adama ''Beyler dedi eve gitmeliyim, müstacel bir iş.'' Sıtkı ocakçılar Maide'nin yüzündeki sarartılmış kılları şaşılacak bir açıklıkla bir kere daha gördü. ''Aman efendim'' dedi, ''rica ederim.'' ''Kemal Bey de devletle beyefendi'' dedi. Kılçık Nazım geldiğinde Ümit yemeğini yemiş odasına çekilmişti. Maide kocasının gelmeyeceğini öğrenince yarım yamalak kaşlar çizitmiş, bıçak sırtı dudaklarını parlak kırmızı bir rujla belirterek başka bir İstanbul'daki yeşil çuhalı bir masaya çözülüp gitmişti. Kılçığı Anahit karşıladı, onu koltuklara sığdıramadı. Salondan birer ikişer bütün odalara, banyoya ve mutfağa dağıttı, zar zor topladı. Kılçığın beyaz kaşkolu ay ışığı gibi halıların üzerine akıyordu. Gözleri uykuluydu, her girdiği odanın ışıklarını üşenmeden yakıyor, o çıkar çıkmaz Anahit üşenmeden hepsini söndürüyordu. ''Ha, ne yapıyor sen Hıyarlov kız, neydi onun adı, Kegan mıydı?'' ''Aram, Nazım Bey.'' ''Öyle ya, Aram, hala amatör takımlarda ineklemesin, bir boka yarasın. İster misin transfer edelim onu şöyle esaslı bir takıma, ha?'' Lavaboya eğilip ağız dolusu tükürüyor. Tüh! Tekrar ağır, yumuşak ve kaypak bir şeyler akıyor genzine. Karnım aç diyor. Ve Keleşoğlu gelinceye kadar mutfağın pembe fayansları arasında resmen Anahit'le dalga geçerek iki büyük salamlı sandviçle bir şişe birayı deviriyor. İçi adam akıllı bozuk, hep sunturlu sunturlu patlamaya hazır küfürler. Bir takım dayak ihtimalleri. Sapa, dolaşık, açıklanması zor, belki de tehlikeli konular. ''Nereye gitti Maide? Kumara değil mi? Ah kaltak, o da olsaydı kocasıyla konuşurken fena mı olurdu? Evde durmaz ki.'' Ya da büyük iş çeviren hergele hesapları, ''Güner için temiz bir binlik istemeli, versin pezevenk, onun için bu kadar uğraşıyoruz. Yarısını karıya toslasak, yarısı bize kalsa eh bir şeye benzer biraz. Fakat Güner de azmal değilmiş hani, Johnny'yi bir kafese koymuş ki ağlarsın, öbür işlersen kötü.'' Tekrar Anahit'e takılıyor. ''Boş versen aramı Anahit, İneğin biri Aram, hala birinci takıma geçemedi. Vazgeç Aram'dan, vazgeç. Seni ben alayım. İyi kötü bir garajın, birkaç araban var ha. Gül gibi geçinip gideriz kız. Anay dalga dalga kızarıyor. Aman Nazım Bey, beni maytaba alıyorsunuz. Sonra ansızın ciddileşti. Geldi dedi beyefendi. Dost doğru çalışma odasına geçiyorlar. Abajurun ışıklı dairesini ortalarına alarak karşılıklı oturdukları andan itibaren şehrin yaşayıp götürdüğü geceden adeta koptular. Masanın üzerinde kristal bir bardakla su, yanı başında iki aspirin. Masanın gerisinde başlı başına ve bağımsız bir gece yaşaması için merkez olmayı deneyen, iğne çekirdeği kuruluğu ve katılığındaki görünüşüyle zihni Keleşoğlu. Kıskaç olarak şakaklarından ayırmadığı ihtiyar ve uzun parmakları daima bir ıslığı andıran kesin ve köşeli konuşması. Neymiş bu kadar mühim olan, söyleyin bakalım, sizi dinliyorum. Kılçık işte bu söz üzerine bütün İstanbul'un en çok bilmiş, en rahatsız edici gülümsemesini yelek ceplerinin birinde bulup çıkarıyor. Freddy Milsen diyor, ne haber, tüydüğünü duydunuz mu? Gitmiş mi, ne zaman gitmiş, nereye? Kılçık gülümsemesini yeniliyor, biraz daha kirletiyor. Bu sabah tüydü tüymesin ama nereye? Mesele burada. Bunu bilmek işimize gelir mi gelmez mi? Keleşoğlu kelimelerin üzerine basa basa, sözü diyor uzatmayınız Nazım, sadede geliniz. Nazım sözü uzatmıyor. Bugün Güner orospusu garajda arıyor beni, tamam mı? Johnny gitti diyor, bir mektubu geldi, okudu, kalktı gitti. Eh biz de çaktırmadan iskandil ediyor, karının ağzından laf almak istiyoruz. Yemiyor karı. Kelimesi kelimesine avanta mı değil mi, nereye gittiğini de biliyorum diyor, mektup da bende. Eğer sahiden meraklıysan açacaksın ağzını kesenin. Kılçık adeti üzere yüksek sesle konuşuyordu, yalnız son cümleyi fısıldayarak tekrarladı. Açacaksın ağzını kesenin. Keleşoğlu gözlerinin önünde beyaz beyaz uçuşan yüzlerce aspirin kendi kendisine soruyordu. Nereye gitmiş olabilir bu ani seyahatin manasını? Taga'nın lehine mi tefsir etmeli bunu, aleyhine mi acaba? Kılçığa döndü. Belli bir para vaat etmediniz ya. Yo. Cebinden tabakasını çıkardı. Cigara içebilir miyim? O da bütün Keleşoğlu apartmanı sessizdi ve İstanbul'a ait olmamakla devam ediyordu. Keleşoğlu aspirinlerden birisini dilinin üzerine koydu, suyunu içti. Suyla beraber kılçığın uykulu gözlerinden fevkalade alaycı bir bakış, camideki kalabalıktan bir hayli lam, cim ve dal paldır küldür midesine indiler. Asım Taga ile Leyman münasebetlerinin ne merkezde olduğunu iyice öğrenebilmek için bir miktar parayı gözden çıkarmak gerektiğini hem biliyor hem de buna mecbur olmak asabını bozuyordu. Asıl işin püf noktası kılçıktan emin değildi. O karşısında gecesini yapmaktan çok bozmaya elverişli, kötü ve şüpheli bir rüya malzemesi haline duruyor, gülümseme diye kullandığı ölü başlı kelebeğin kanatlarını oynatıp oynatıp, en azından diyor da bir binlik atmak lazım önüne, bu karıları bilmezsiniz siz, ne aç gözlü olurlar. Bin lira mı? Siz çıldırmışsınız Nazım. Nazım gangster halleriyle gözlerini kıstı. Yok dedi, ileride çıldırmayayım diye böyle söylüyorum. Karı gidip her şeyi Johnny'ye anlatsın, daha mı iyi? Sustu mesela diye ilave etti. Keleşoğlu yine takma dişleri de bilip kesermiş gibi sordu. Şantaj mı? Adını koymaya meraklı değilim. İşin ucunda para olduğu mu belli olmaz. Üstelik karı, herif benimle evlenecek filan diye partal diyor. Bilirsiniz evlenecek bir inek buldular mı akılları başlarından gider karıların. Kılçık bu kadarla da kalmadı. İçindeki sapa dolaşık, açıklanması zor, belki de tehlikeli korkuları göğüs boşluğundan ağzına ağzına yükselen zehirli dumanlar halinde hissediyordu. Küfürleri ısınmış taze ve sıcaktı. Odanın ışığını aslında adam akıllı az buluyor, fakat bir türlü söylemeye dili varmıyordu. Ayağa kalktı. Avuçlarını masaya dayayıp eğildi. Aşağıdan yukarıya aydınlanan suratı kötü bir sinema resmine benzemişti. Gelişimin esas sebebi dedi başka. Bunu esrarengiz bir tavırla söylemişti. Sustu. Ötekinin sormasını bekledi. Keleşoğlu ona bakmıyordu bile. Cemaate vereceği vaazı düşünüyordu. Öteki işle alakalı, gazetecinin ölümüyle. Keleşoğlu hala susuyordu. Caminin çevresindeki kargalar kaybolmuştu. Tahkikat aynasız gidiyor. İşin ucu bize dayanacağı benzer. Bu sabah Sezai İzmir'den telefon açıyor. Garaja. Onu savcılıktan çağırmışlar. Sorgu sual filan. Kolaylık yapı inşaat dalgası üzerine. Ölen gazeteci tanır mıymış estek köstek. O da hıyar laf. Şıp'ın işi can telaşına düşüyor. Orada gazeteciler takımıyla peşine takılmış. Keleşoğlu onun yüzüne bakmaksızın kısaca oturunuz dedi. Aspirinler yakın bir iç boşluğunda hem dönüyor hem çoğalıyor. Geceden yürütülmüş ne kadar hırsızlama karanlık varsa hepsini beyaz beyaz yuvarlak yuvarlak damgalıyordu. Öldürücü bir gayret sarf ederek içlerinden bir tanesini ve en sahicisini yakaladı. Binbir zorlukla dilinin üzerine yerleştirdi, müthiş bir halsizlik duyuyordu. Bardağa uzanırken bu defa bir değil yüzlerce aspirin yutacağı kaygısındaydı. Sonunda hepi topu bir yerli aspirin, fakat yanı sıra epeyce karga çığdı. Kılçık Nazım ve Sezai yazmacı yuttu. Ne demek bu, işlerin tam yoluna gireceği sırada Allah Allah. Yoksa Kılçık Nazım bu gece iti ve Beyoğlu köpeği kendi hesabına yeni bir dümen mi çevirmek istiyor? Olur mu olur, her şey olur bundan. Sesini yükseltmeden, ne olmuş Sezai'ye diye sordu. Bir kere de anlatır mısınız İzmir'den telefon ederek? Sonuna kadar sımsıkı dinledi. Sonra sulfat odasında bir ses tonuyla, "Onların dedi bütün mesuliyeti size raci, doğrudan doğruya size raci. Eğer gazeteciyi öldürmeseydiniz mesele bu derece etraflı bir tahkikat mevzu olmayacaktı. Lakin muhtat beceriksizliğinizle..." Kılçık bir anda kararmıştı. "Anlamadım," dedi. "Bize neye mesul oluyormuşuz? Seza ile iş çeviren ben miyim, siz misiniz? Gazeteciye gelince..." Yüksek sesle konuşuyor, konuştukça içindeki korkuların renkli ve pis kokulu dumanlar şeklinde ağzından burun deliklerinden çıktığını sanıyordu. "Ölümüne sebep olan ben miyim? Tanımam görmem herifi. 15 gün önce böyle konuşmuyordunuz ama. O zaman itibarımız sultanlarda yoktu. Aman Nazım Bey, şu gazeteci rezilini susturun. Aman Nazım Bey, Sezai bulmasına engel olun. Aman Nazım Bey, sakın Rıza'yla temas etmesin. Eh, elbet kokuyor şimdi. Kokar kokar. İşin içinde bu kadar bokluk olursa hiç şaşmaz. Günün birinde mutlaka kokar. Sen de tedbirini ona göre alacaksın adamsan." Ne diyor bu küstah? Mülevves. Kimin hakkını kime karşı koruyor? Vaziyet vahim olmasına vahim. Sezai'yi hakikaten müdde-i umumiliğe celp ettilerse daha da vehamet kesbedecek demektir. Her halükarda biz itidalimizi muhafazaya çalışalım. Vaka her şey kaybolmuş değildir. Hatta hiçbir şey kaybolmuş değildir bile demek hakikatin bir ifadesidir. Ellerinde delail-i subutiye olsaydı böyle kolları bağlı beklemezlerdi şüphesiz. Elan Sezai sabri olacak o Yezid'i tevkif etmediklerine göre belki bir şeyler yapabiliriz. Mamafih tahkikat tevkif sahasına dökülürse evvel emirde kepazeliğin bize sirayetine mani olmalı. Yoksa mahvoluruz. Mahvü perişan oluruz. İki paralık itibarımız kalmayacağı gibi kimse dönüp suratımıza bakmaz. Keleşoğlu yolsuzlukla itham edilsin, hırsızlık yapmış olmakla, hatta ve hatta cinayetle itham edilsin. Aklın hafsalın alacağı şey mi bu? Şu kadar senelik mesaimin, ticaret hayatımdaki bunca titizlik ve ihtiyatımın tam meyvelerini devşireceğim sırada iki serserinin mesuliyetsiz hareketleri sebebiyle her şeyin berhava olmasına göz mü yumacağım? Asla, asla ve kata. Her şey mümkündür piyasada. Yalnız Keleşoğlu firmasının ticari haysiyeti lekelenemez. Lekelenmemelidir. Bu vadide icap eden her türlü tedbire tevessül etmekte tereddüt dahi etmemeliyim. Evvela karşımda elini kolunu sallayarak haşa huzurdan arınıp duran şu merkep susmalı. Saniyen tevkifat başladığı takdirde alt kademeler sökülse bile şu merkepten yukarısına katiyen geçmemeli. Mutlaka onda kalmalı. Salisen tahkikatle vazifeli memur ve hakimlerin derhakap ahvali hususiyesinin ve evveliyatının taharrisine başlanmalı. Malum olduğu üzere namusu mücessem telakki edilen birçoklarının şu veya bu şekilde. Sonra kılçığı susturmak isteyecek. "Nazım, susar mısınız biraz? Elbette bir çareyi hal bulunacak. Hini hacetle hepimiz üzerimize düşeni yaparsak muhakkak ki." Fakat ne mümkün, kılçık Nazım boşalıyor. Saklayıp durduğu mıymıntı kuşkularını, pis korkularını, gangsterliğini tamamlamak için polis filmlerinden bulup buluşturup benimsediği fiyakalı hallerini birbirine çarpa çarpa boşalıyor. Bozuk insan ve kısırılmış köpek sesleri çıkararak, aynı anda sanki odanın her tarafında, kitapları birer birer oradan alıp oraya aktarıyor, perdeleri çekip soğuktan buğulanmış camları yeniyle siliyor, çevresini oburca kuşatan cinayet loşluğunu yumruklarıyla darmadağın ederek, "Üzerimize düşeni yaparsak mı?" diyor. "Vay babam vay, yapa yapa anamız bellendi zaten. Beygir gibi verdik dizginleri eline. Şöyle yap Nazım, baş üstüne beyim. Böyle yap Nazım, baş üstüne paşam. Tagaya göz kulak ol Nazım, emir baş üstüne beyim. Gazeteyi kaçırma Nazım." Olmadı mı Keleşoğlu'nun adeta üzerine yürüyor dik dik. "Yağma yok," diyerek, "yağma yok, yutturamasın artık." Keleşoğlu farkına varmamış görünüyor. "Neyi?" diyor. "Pekala biliyorsun neyi olduğunu. O kadar da çakar almaz değiliz abisi. Gözlerinden anlıyoruz kazığın ucunu kime dayandığını." Keleşoğlu sesini yükseltiyor. Kendisi de şaşıyor buna. "Söyleyiniz, söyleyiniz hadi. Kime dayanıyormuş? Biz de öğrenelim." Kılçık "bana" diye ulumaya başlıyor ansızın. Elinin ayasıyla üst üste ve inatla alnına vuruyor. "Bana" diyor. "İşler boka sardıkça okkanın altına gidecek olan benim, ben. Kimmiş, kimmiş ha? Benim, ben. Kılçık Nazım Hıyarlofu. Ha hay, sen elbet kibarım diyeceksin. Ailenin itibarı diyeceksin. Bacın diyeceksin. Diyeceksin oğlu diyeceksin. Palavra mı yok sende? Sıkacaksın hepsini. Sonunda Kodes'e biz gideceğiz. Paralar senden, yatması benden değil mi? Neymiş üzerimize düşeni yapacakmışız. Yağma yok." Keleşoğlu başka bir ses arıyor. Daha kalın, daha kesin ve sert, acıtıcı bir ses. Ağzından çıkar çıkmaz kılçığı çarpsın, serseme çevirsin. Bulamıyor bir türlü. Ağzına zorladıkça hiçbir işe yaramaz sivri sivri elifler, kargacık burgacık gayınlar ve karga çığlıkları geliyor. Biraz da aspirin ekşiliği, başındaki ağrı dağılıp gitmiş. Yalnız dizlerinde ısrarla gizlemeye çalıştığı acayip bir titreme. "Unutmayınız ki," diyor, "bugün eğer ortalıkla adamım diye dolaşıyorsanız benim sayemde dolaşıyorsunuz. Ben olmasaydım..." Ya da onu şimdiden ağır hapislere mahkum edermiş gibi işaret parmağını dimdik uzatıp, "haddinizi biliniz," diyor, "haddinizi." "Bilmiyorum ulan haddimi, ne yaparsın yani? Sen Keleşoğlu'ysan ben de Kılçık Nazım'ım. Senin kadar itibarın varsa benim de o kadar itibarım var. Üstelik madem ikimiz de aynı tongaya bastık, aynı kabağa üflüyoruz demektir. Yalnız ne var, ben 100 üzerinden hesap çıkarırım, sen 1000 üzerinden. Bu kadarı da bir at bir deve değil. Biz yolumuzu sayesinde bulmuşuz, bak şu işe. Ulan Maide'yi boşuna mı attık koyuna, kızın yerindeydi be. Ona yumulurken niye hiç haddimizden, hududumuzdan söz etmedin ha? Anlatsana biraz. Senin yaptığına kalleşlik derler, kalleşlik. Bakıyorsun işler aynasızlaşıyor, harcayacak adam arıyorsun. Erkeklik öldü mü be? Göstersene sen de erkekliğini. Böyle ileri geri laf konuşacaksın adam gibi, sen de kodesi göze alsana. Yok ben seni adam ettim, yok haddini bil, yok üstümüze düşeni yapalım. Laf mı ulan bunlar, laf mı? Az önce açtığı perdeleri bu defa ışınla kapatıyor. Enayi izlediysek o kadar da enayi değiliz. Bir kere gazeteci öldüren Sabri, ölmesini isteyen de sen. Benim ne alakam var o cinayette? Hergelilik senin başının altından çıkıyor. Sabri andavallısı da çekip vuruyor. Yalan, ben böyle bir söz sarf etmedim. Ettin işte. Asla ve kat'a, bunu siz uyduruyorsunuz. Ne uydurması be, ne uydurması? Ne yap yap gazetecinin sezayı bulmasını önle diyorsun. Ne yap yap ne demek? İcab ederse vur demek. O inekle lamcim dinlemeden indiriyor herifi. Kaç defa söyledim size gayri kanuni müdahale istemediğimi. Yok canım, sen onu külahıma anlat. Herif öldü, bir bayram etmediğin kaldı. Bu moruk ağızlarını müdüriyete gidince yaparsın sen. Bak bakalım tava girecek kaval bulabilecek misin? Sen istedin madem, iş çuvallayınca ceremesini de sen çek. Gittikçe keskinleşen yırtıcı bir öfkeyle birbirlerini her taraflarından çiziyorlar. Gündelik yaşamalarında iş olsun diye kullanıp durdukları kibarlıklar, efendilik süsleri, özentiler birbiri ardınca üstlerinden başlarından sıyrılıyor. Soyunuyorlar sanki. En derindeki çirkef çıplaklıklarını ortaya dökmek bu yoldan ulaşılacak edepsizlikle cinayet loşluğuna ve ötüp duran somut rezilliğe el koyabilmek için giriştikleri bir melun soyunması bu. Namusu çiz, gururu parçala, haysiyeti bir kenara at, kişiliği sayma, insanlığı unut. Hileli muhasebe hesaplarını dudak uçlarından çalınmış lokmaları, rüşvetleri, şantajları, ölü ve diri cesetleri basamak yapa yapa işte bu cinayet boşluğuna gel. Paraların camii kebir hayallerin ve iğde çekirdeği varlığın lavun. Elinden gelirse eğer, kılçığın iyice tıkanan genzini açabilmek için hırıldaya hırıldaya suratına tükürdüğü küfürleri, vergiden kaçırılmış ince ve gizli kazançlar lezzetiyle sineye çekmeye çekerek. Bir yerden sonra avaz avaz bağırmaya başladılar. Birbirlerini dinlemiyorlardı. İğrenç çıplaklıkları üzerinde hakaretler büyük şamarlar halinde şaklıyordu. Gece kendine uygun yosun neftiliği ve dil yumuşaklığıyla cidden İstanbul'a ait olmaktan çıkmış, yoğunlaştıkça yoğunlaşan bağımsız bir rezillik haline gelmişti. Keleşoğulları cami-i kebirine, Abdullah Efendi lokantasına ve bütün iyi niyetlerine rağmen zihni Keleşoğlu Kılçık Nazım'ın kendisiyle eve getirdiği haberlere başka türlü bir gece ayarlayamayacağını önceden biliyordu. Şimdi bağıra bağıra içinde her an biraz daha sıkıştıkları bu çirkin karanlıktan kurtulmanın çarelerini arıyorlardı. Sesleri birbirine ve ulu rezilliklerine çarptıkça safra yeşili bir ışık çizgisi beliriyor, her seferinde ve şaşılacak bir isabetle göz bebeklerini ve dudaklarını kirletiyordu. Bir ara ansızın sustular. Birisi onlara bakıyordu. İkisi de kapının eşiğinde asılmış bir insan gibi bembeyaz duran Ümit'i aynı anda gördüler. Ümit her şeyi duymuştu. Salı, çarşamba. Takvimi iki gündür koparmadım. Elim varmadı ama ne fark eder. Biliyorum ki bu arada iki gün daha geçti. Biliyorum ki bugün dünden, bir evvelsi günden iki gün sonrasıdır. Birkaç güne kadar sen çıkıp geleceksin, beni arayacaksın. Zillinin kahvesinde buğulu ıslak kumaş, tömbeki ve acı çay kokan kalabalığın arasında. Yüksek kaldırımı yüksek kaldırım eden cırlak seslerin, bücür Yahudilerin, umumi kadınların, bileyici, tornacı ve hattat çırakların içinde beni arayacaksın. Kaşların bütün gözlerine bulaşacak. Dudaklarındaki o yorgun, o insanın içine işleyen kahır simsiyah kaldırımlara damlayacak. Beni arayacaksın, bulamayacaksın. Öldürmek sana yaptığımı canımla ödetmek istesen ben yoğum artık. Ya da hayır, öldürmek istemesen, aklından geçmese, zillinin, lütfullahın, rıdvanın söyledikleri tüm yalan olsa, sadece gelip masama yıkılmak, bıraktığımız yerden başlamak istesen yine ben yoğum. Ben buralarda değilim artık, gidiyorum. Yine soğuk, olsun, yine dumanlı bir kurt soğuğu. İliklerimize işliyor, işlesin. İstanbul ne kadar rezil, ne kadar aşağılık, ah bilebilsen. Nasıl insanı en umulmadık köşe başında, en umulmadık yerinden yakalayıp serüvenlere itiyor, görebilsen. Hesapça birkaç gün sonra bu şehre inip bıçağını ısırarak peşime düşeceksin. Zilliye uğrayacaksın, kahırlı bir gülümsemeyle kapıdan girip, soğuktan diyeceksin, insanın dudakları yapışacak neredeyse. Cümbür cemaat ayaklanıp seni kucaklayacaklar, bana sövecekler, ceddime, cibilliyetime sövecekler. Ya da bara düşeceksin dost doğru. Sessiz sedasız aradan bunca zaman geçmemiş gibi düşeceksin. iki gece evvel vestiyerden şapkanı, atkını ve trençkotunu yüklenip gitmişsin gibi. Tanıdık ve bildik içeriye sızı vereceksin. Kazım obet sesiyle camları sarsacak. Kızların bazıları tanıyacak seni. Şükrü tanıyacak. Sen saçların diken diken hepsine sırıtacak, beni soracaksın. Ben olmayacağım. Bir gün bilemedin iki gün önce trene binmiş sarışın bir mekik gibi Ankara'ya atılmış olacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. İçim daha darlaşıyor. Geçen gün beni dövdüler. İyice dövdüler. Boynum, omuzlarım hala tutuk. Gece vakti eve gelirken sokağın başında hala irkiliyorum. Sanki gölgelerin en koyu yerinden tozlu bir erkek sesi beni çağıracak. Demir bir yumruk enseme inecek. Athena yüzünden hep. Athena her şeye karışıyor. Fırlak bir çift dudak olup yukarı yukarı bir çift göğüs olup karışıyor. Her şeyin tadını değiştiriyor. Odasında bir gece kaldım, kulağımı kalbine koydum, ağladım, beni öptü. Artık gideceğimiz, kararımız böyle. Zehra'nın parasını alıp kendisini bırakacağım. Ve gideceğiz, başka çaremiz yok. Athena'yı bırakıp Zehra'ya gidemem. Sen geleceksin, burada kalamam. Onun için boynuna sarılacağım. Tek yılan Zehra'yı simsiyah ekip Ankara'ya tüymektir. Bak hayatıma öylesine girmiş ki Zehra, ondan kurtulmak için bile ona muhtacım. Nasıl seviniyor, nasıl bütün pencerelerin temiz ışıkları açıyor, ellerini dizlerinin üzerine koyup bütün yüzüyle nasıl gülümsüyor görmelisin. Ayrıntılar üzerinde duruyor, vapur biletlerine, İzmir'deki ev kiralarına, buradaki ev sahibiyle ne yolda uyuşulacağına dair bitmez tükenmez hikayeler anlatıyor. Her tarafında herkesin görebileceği bir değişiklik. Sanki o yenik, o çarpıntılı sesi içimize akıp bizi boğan ölümlü Zehra değişiyor, yenileniyor. Göz bebeklerinin dibinde sivri ümit parıltıları, avuçlarında bilinmedik sıcaklıklar. İzmir'e gidecekmişiz, ışıklı bir pasajda kolonyacılık yapacakmışız, komşularımız olacakmış. Kimsenin yanında eksikli, kimsenin yanında kirli olmayacakmışız. Evden dükkana, dükkandan eve, haftada iki kere sinema. Her akşam Hürriyet gazetesi paşa paşa, beni gebertecek. Beni İstanbul'un ve serüvenlerin koynundan söküp alacak. Küçük esnaf sıkıntılarına, ev babası kaygılarına tıkayacak. Kendi yaşamış, o başka. Dünyanın ipliğini pazara çıkarmış. Becerememiş, kıvıramamış. Serüvenler onu yemiş.